Kayıp Söz, Oya Baydar, 4. Ayrım, sayfa 56. Prenses Ulla'yı bekleyen çocuk. Küçük oğlan eski kalenin yıkıntıları arasında oynuyor. Yerden topladığı taşlarla ev yapmaya dalmış. Deniz oğlunu seyrediyor. Okyanus ufkunda batan güneş şeytanın şatosunun yıkık burçlarına sarıdan turuncuya, pembeden eflatuna dönüşen ışık okları saplıyor. Ufuk turuncuya, erguvaniye, eflatuna boyanıyor. Sonra süt grisi bir alacakaranlık, beyaz geceler mevsimi. Deniz burayı seviyor. Bu sonsuzluk duygusunu, kayalıklara çarpıp bembeyaz kırılan dalgaların sessizliği boğmayan sesini, yıkık kalenin gizemini, bu yalnızlığı, insansızlığı, dünyadan, zamandan kopmuşluk duygusunu seviyor. Bjorn'e sık sık geliyorlar buraya. Senden biraz büyüktüm ilk geldiğimde diye anlatıyor oğluna kırık Norveççesiyle. Şeytanın kalesi burası demişti babam. Gidip şeytanı görelim diye şey yapmıştım. Nasıl deniyor? Hani hep aynı şeyle ısrar etmek. İstiyorum, istiyorum diye tekrarlamak. Tutturmak denir. Bak ben senden daha iyi biliyorum. Peki şeytanı gördün mü baba? O zaman da böyle yıkık mıydı şatosu? Evet, hep böyleydi. Şeytanlar yıkık şatoları sever. Annemle babam acele ediyorlardı karşı kıyıya geçip yola devam etmek için. Buraya çıkmama izin vermemişlerdi. Ben de büyüyünce adaya gelip şeytanla tanışma sözü verdim kendime. Sonra da sözünü tutup geldin. Değil mi papa? Evet, sözümü tuttum. Çocuk dinlemeye doyamadığı o güzel masalı bir kez daha anlatmasını istiyor. Hadi babacık anlat. Şeytan güzeller güzeli prensesi şatosuna kapatmıştı. Geceleri ağlıyordu prenses. Hadi papa. Prenses geceleri ağlıyordu. Gözyaşları denizin dalgalarına karışıyor. Balıklar mektup gibi okuyorlardı prensesin gözyaşlarını. Sonra bir gün ağlarıma takılan bir balık bana ondan haber getirdi. Dolunay şatonun en yüksek kulesinin tepesine takıldığında prenses kendisini kulenin penceresinden denize atacaktı. Yüzlerce, belki de binlerce kez dinlediği masalın tam burasında çocuğun duru mavi gözleri heyecan ve korkuyla açılıyor. Sonra prenses tam atlarken sen yetişiyorsun. Evet, Can amcanın balıkçı teknesiyle kalenin altındaki kayalıklara yanaşıyorum. Tam kayalara çarpıp parçalanacakken onu havada yakalıyorum. Saçları upuzun, benim saçlarımın renginde. Gözleri tıpkı benim gözlerim. Evet, gözleri tıpkı senin gözlerin. Adı da Ulla. Sonra denize açılıp şeytandan kurtuluyorsunuz. Ulla'yı Gasthaus'a getiriyorsun. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Sonra evleniyorsunuz. Ben oluyorum. Sonra masalın tam burasına geldiklerinde içini özlem, keder, çaresizlik karışımı kötü bir duygu kaplıyor denizin. Ama çocuk farkında değil. Derin mavi gözlerini kocaman açmış, sevdiği masalın ezbere bildiği sonunu bekliyor. Sonra sen doğuyorsun, adını Bjorn koyuyoruz. Prenses Ulla o kadar güzel, o kadar iyi ki şeytan da ona aşık olmuş, bir türlü unutamıyor. Silahlı, bombalı kötü bir adam kılığına girip onu bizden alıyor, yeniden şatosuna kapatmak istiyor. Şuradaki kuleye değil mi baba? Çocuk harabelerin ortasındaki yıkık kuleyi işaret ediyor minik eliyle. Evet, tam oraya. Ama annem, anlat baba, annem ne yapıyor o zaman? Prenses Ulla şeytana, nasıldı o sözcük, hani ellerini yukarı kaldırıp, tamam, yenildim der gibi, teslim olmak, teslim olmuyor diyeceksin. Daha önce anlatırken de sormuştum. Neden öğrenmiyorsun babacık? Evet, Prenses Ulla şeytana teslim olmuyor. Elini gökyüzüne uzatıp bir yıldıza tutunuyor. Yıldızlardan yıldızlara atlayarak, işte baba bak orada. Çocuk sütlü griden griye dönüşmeye başlayan gökyüzünde seçilmeye başlayan akşam yıldızını işaret ediyor. Evet, orada oğulcuk. Peki ya şeytan? Çocuk kendini masalın heyecanına kaptırmış, korkudan aldığı hazın tadını daha iyi çıkarabilmek için çocuksu yürek ürpertileriyle babasının kucağına sığınmış. Deniz oğlunun bukle bukle sarı saçlarını okşuyor. Şeytan da prensesi kaybetmenin acısına dayanamıyor. Doğuya, doğru, uzaklara, çok uzaklara gidiyor. Bir daha gelmez değil mi buraya? Hayır, gelemez, korkma. Doğu sahiden çok uzak mı baba? Uzak, çok uzak. Bestemor, anneannem senin doğudan geldiğini söyledi. Doğuda savaşlar varmış, kötü adamlar varmış, kiliseye gitmezlermiş, insanların gırtlaklarını keserlermiş. Sen doğuya şeytanı bulup öldürmeye mi gitmiştin? Ne diyeceğini bilemiyor. Anneannenin sözlerinden hoşlanmıyor. Çocuğa anlatılmamalı böyle şeyler. Anneanne kendince haklı. Kızını doğunun acımasız şiddetini, oralarda yaşayan vahşilere kurban verdiğini düşünüyor. Bırak doğuyu, batının bile dışında kalan bu adacıkta köylü kadıncağızın başka türlü düşünmesi nasıl beklenebilir ki? Yine de öfkeleniyor. Doğu güzel insanların, güzel masalların ülkesiydi. Sonra batıdan şeytanlar geldi, O güzel insanları, güzel ülkeleri, güzel masalları silahlarıyla, bombalarıyla yıktılar, yok ettiler. Kendini kısıyor ama engelleyemiyor. Çocukla neler konuşuyorum ben? Anneanneyle dolaylı ideolojik tartışma. Allah kahretsin. Güneş ne taraftan battı hatırlıyor musun Bijan? Çocuk ufukta belli belirsiz bir pembeliğin alacakaranlığa direndiği yönü işaret ediyor. Aferin, tamam. Şimdi arkanı o tarafa dön. Dümdüz baktığın yer doğu işte. Güneş oradan doğar. O zaman adaya gelen herkes doğudan geliyor. Çünkü dümdüz bakınca önümde iskele var. Gülüyor. Çocuk da gülüyor. İkisinin de içi aydınlanıyor. Çocuk sevgiyle sarılıyor babasına. Ben Bestemora, babam doğudan gelse bile kötü değil. Çok, çok, çok iyi dedim. O da babam başka dedi. İyi yabancı o dedi. Yabancı ne demek baba? Bu adaya dışarıdan, başka bir yerden gelmiş, bu adalı olmayan demek. Kötü yabancılar da var mı? Kötü yabancı da vardır, kötü yerli de. Hadi toparlan artık, eve gidelim. Baba oğul, kalenin yıkıntıları arasından köye doğru inerken, Deniz, Gasthaus'un telefonuna bırakılmış notu düşünüyor. Denizciğim, ben Elif. Bir toplantı için Kopenhag'dayım. Uygunsan gelip seni görmek isterdim. Beni cep telefonumdan ara. Soğuk, duygusuz bir ileti. Artık annen demiyor. Uzun süredir annen demiyor zaten. Çeşitli hayvan adlarına ve seslerine bürünen sevgi sözcükleri de çoktan unutuldu. Denizciğim, ben Elif, denizciğim. Annem çok hoşlanmadığı, küçümsediği, huzursuzluk duyduğu kimselerin adlarının sonuna cim ekler. Onun dilinde sevgisizliği maskeleyen, araya mesafe koyan hain bir ektir cim. Ben de cim oldum demek. Onu aramayı ertelemenin bir anlamı yok. Böyle daha iyiyiz. Hayatı zorlaştırmıyorum diye kısacık bir mesaj bırakabilirim cep telefonuna. Evet, doğrusu bu. Böyle yapmalı. Böyleyse herkes için daha iyi. Cim ha, bu kadar uzak, bu kadar yabancı. Küçükken annesiyle oyunlar oynarlardı. İçine incecik bir sızı saplanarak hatırlıyor. En çok sokakta bulunmuş kedi yavrusu ile sahibi oyununu severdi. Çünkü sabahları anne ile babanın beraber uyudukları büyük yatağa girip başını annesinin göğsüne gömebildiği, kedi gibi mırmırlayarak sıcaklığını, yakıldığını hissedebildiği, annenin çocuğa sarılıp gerçek bir kedi yavrusunu okşar gibi usul usul okşayıp sevdiği, özlenen anlardı bunlar. Annesi boynunu, kulaklarının arkasını, minik ayaklarının altını kaşırken gıdıklansa da şikayet etmediği, dur yapma demediği mutluluk anları. Küçücük pisicik, minik kedicik, annesinin pisisi, annesinin mikisiydi çağrıldığı adlar. Küçükken annesinin Deniz dediğini hiç hatırlamıyor. Sonra kediciğin kıçın hafif bir şaplak, hadi artık kalkıp işe gitmem lazım. Kedicik mutfağa gidip sütünü içsin. Beni de işe götür annecik. Olmaz, çünkü iş yerim fare dolu, oraya kedi giremez. Bir kere götürmüştü o sihirli yere. Elif laboratuvara uğrayıp unuttuğu bir şeyi alacak, oradan da birlikte sinemaya E.T. filmini görmeye gideceklerdi. Tek seyrek başına gelen mutlu olaylardan biri daha. Anneyle bir yere gitmek. Usludur, sakın farelerime zarar vermek edecek. Neden burada fare besliyorsun kedi anne? Deneylerim için. Deney nedir? Mesela hasta çocukların hayatını kurtaracak yeni bir ilaç bulabilmek için, mesela canlıların acı çekmesini engelleyecek bir şeyler yapabilmek için, önce hayvanlara veririz o ilaçları. İyi gelirse, zararsızsa sonra insanlara da verilebilir. Hayvanlar üzerinde deneriz yani. Neden daha çok fare var burada? Farelerin yapısı insana daha yakın da ondan. Peki fareler acı çekmezler mi? Elif susmuştu. Deniz o susuşu hala hatırlıyor. Sen de okuyup büyüdüğün zaman büyük bir bilim adamı olup deneyler yapacaksın. İnsanlara yararlı şeyler bulacaksın. Benim minik kedi oğlum büyük büyük bilgin olacak demişti sonra. Ama fareleri acıtmayacağım. Ben iyi bir kedi yavrusuyum. Fareler benim arkadaşım. Hani sen hep dersin ya, kediyle köpek bile arkadaş olabilir diye. Yuvada çocuklar benimle alay edip beni dövdükleri zaman sen yine de iyi davran onlara. Güzel güzel anlatmaya çalış yaptıklarının kötü olduğunu dersin ya. Doğru, haklısın pisicik. Yine de sen şimdi işimin bitmesini beklerken kobaylardan uzak dur, olur mu? Ne de olsa kedilerin ne yapacağı belli olmaz. Ne zaman çocukluğuna gitse, ne zaman annesini hatırlasa, göğsünün orta yerinde duyduğu tırmık izi gibi belli belirsiz bir acı, suçluluk, yetersizlik, eksiklenme duygusu. Annesinin sesi kulağında, surat asma, karnen kötü demedim ama biyolojin, kimyan daha iyi olabilirdi. Fiziğin de mesela 9 yerine 10 olabilirdi. Biraz daha dikkat etseydin sınav sorularına. Karnesini annesinin elinin horatça çektiğini, ben Einstein falan değilim, olmaya da niyetim yok deyip öfkeyle isyanla odasına kapandığını, anneyi acıtmak için sen git farelerini öldürmeye devam et diye bağırdığını hatırlıyor. Babası bu işlere pek karışmazdı. Bırak, boğma oğlanı derdi. Daha önünde bütün bir gelecek var. Üstelik sınıf birincisi olmasa da hiç de kötü bir öğrenci değil. Ben de okulda örnek öğrenci değildim. İnsanın gelecekte ne olacağı, nereye yöneleceği, başarısı falan hiç belli olmuyor. İnsan olsun, dünya ile ilgili, canlıdan, insandan sorumlu bir adam olsun yeter. Göğsündeki tırmık acısı derinleşiyor. Çocukluğundan beri tanıdığı o pis duygu, dayak yiyip de kendini koruyamamışlık, kalabalığın ortasında birden çırılçıplak kalmışlık duygusu. Dayak yedikçe yaltaklanan köpeğin, beyni canlı canlı açılan kovayın, merhamet uyandıran zavallılığı. Suçluluk, pişmanlık, çaresizlik, ölmek isteği. Ne suçluyum ne de pişmanım oysa. Önünde zıplaya seke yürüyen oğluna sarılmak, onunla yıkanıp arınmak, masumiyete sığınmak istiyor, cesaret edemiyor. O tanımsız pis duyguyu oğluna da geçirmekten korkuyor. Bijön bu duyguyu hiç tanımamalı, hiç tanımayacak. O mutluluğun gerçek anlamını yakalayacak. Kendi olmaktan mutlu olacak. Hayatın tek ve biricik anlamının bu olduğunu bilerek doğanın içinde huzurlu, dingin, kendinden hoşnut, kendine saygılı yaşayacak. Onu şiddetten koruyacağım. Ne zalim ne de kurban olmasına izin vereceğim. Kimse ona kendi doğrularını dayatamayacak. Gökleri fethetmesini istemeyecek ondan. İyi yürekli, mutlu bir balıkçı olur belki. Belki de sadece beyaz geceler mevsiminde müşterisi olan küçük bir pansiyon işleticisi. Bijörünü zorlamalarına, örselemelerine izin vermeyeceğim. Elif'in telefonuna gelme mesajı bırakmalı. Belki de en iyisi hiç cevap vermemek. Belleğin grift labirentlerinden süzülüp gelen, içine raptiye gibi saplanan huzursuzluğunu, boğuntusunu daha da derinleştiren sözcükler, cümlecikler, konuşmalar. Deniz adını denizler gibi taşımak, layık olmak, inançları uğruna öldüler. Dünya değişse de insanlığın temel değerleri değişmez. İnsan çağına, toplumuna ilgisiz kalamaz, kalmamalı. Yaşamın anlamı nedir sence? Senin denizlerin gibi asılmalı mıyım gözüne girmek için baba? Bu insan hayatının anlamı sorunudur temelde. Domuzlar da mutludur ama ben hak, adalet, özgürlük için savaşıp ölmeyi domuzların mutluluğuna yeğlerim. Oğlunun ölmesini de mi? Oğlun bilim adamı olacak. En iyi yapmak için her şeyim var. Her imkan tanındı sana. İstersen yurt dışında en iyi okullarda okuyabilirsin. Layık olmak. Kime, neye? Hiçbir halt olamadığına göre git bari insanlığın acısının fotoğrafını çek. Irak'ta bir savaş muhabirliği işi ayarladım senin için. Savaşlar kötüdür. İnsanlar ölür savaşlarda. Dünya kaç bucak, öğrenmek iyi gelir. Denizlerin adları, dar ağaçları, bilim çevreleri, laboratuvarlar. Biraz sırs iyidir. Yarışta öne geçmeye zorlar insanı. Peki sen ne yapmak istiyorsun hayatta? Domuzların mutluluğu, uyumak, hep uyumak. Kendini canlı canlı gömdüğün o adada, o köylü kızıyla... Hayatın anlamı mı? O da nedir? Ebedi kaçak, ebedi kaybeden. Gitme, her şeye yeniden başlamaya çalışalım. Bisiklete binmeyi bile zor öğrenmiştin çocukluğunda. IQ'nun deha sınırında olduğunu söyleyen o salak psikolog yiyip de görsün dehayı. Ben dahi mahi olmak istemiyorum. Ben hiçbiri olmak istiyorum, hiç kimse olmak istiyorum. Beni bırakın kendi halime, uyumak istiyorum. Sizin değerleriniz, senin değerin, benim değerim. Gitme oğul, bir evladı yitirmek... Sevmek nedir? Ulla beni sevdi. Sadece o sevdi. Görünmez çocuk muyum ben? Sabahları sınıfa giren kızlar, bütün oğlanları öpüyorlar, beni görmüyorlar bile. Yalnızım, çok yalnızım. Çok çok, çok iyiyim ben. Anlattıklarımın hepsi yalandı. Anlattıklarımın hepsi doğruydu. Korkuyorum anne, korkuyorum baba. Korkuyorum Ulla. Meçhul eser kaçağı, meçhul yaşam kaçağı. Elif'e hiç gecikmeden ulaşmalıyım. Cebine hemen bir mesaj göndermeliyim. Cep telefonu olmadığını hatırlıyor. Cep telefonu dünya ile bağ demek. Seni nerede olursan ol bulurlar. Jean balıktan döndüğünde onun telefonunu kullanırım. Ya da ne gerek var? Gasthaus'taki telefondan ararım. Kısacık bir mesaj. Gelmene gerek yok. Ben iyiyim. Önü sıra yürüyen çocuk kayalıkların arasında gözden kayboluyor. Her zamanki saklambaç oyunu ama bu gece panikliyor Deniz. Oğlu için kaygılanıyor. Bijörn diye sesleniyor. Bijörn ortaya çık lütfen. Ben oynamıyorum. Bijörn'ü yitirmek, bir oğlu yitirmek ne demektir oğul? Diye sormuştun son görüştüğümüzde baba. Acılıydın, kederliydin, ben bile fark ettim. Hani vurdum duymaz olduğumu söylersiniz diye. Bir an istediklerinizi yapmayı, istediğiniz gibi olmayı, yeniden denemeyi bile düşünmüştüm. Ama oğlunu savaş muhabirliğine yollarken, kaçıp geldiğimde dudağını küçümseyerek büküp, bu işte mi olmadı derken, denizler gibi olamadığıma hayıflanırken, oğlunu yitirmeye göze almamış mıydın sen? Hadi bir şey, çık ortaya, bak geç oldu, babacık eve dönüyor artık. Çocuk saklandığı kayanın arkasından gülerek çıkıyor. Babacığı korkuttum, babacığı korkuttum. Bir daha korkutma. Babacığın senden başka oğulcuğu yok. Hem de kurt gibi acıktık. Hemen eve gidelim, yemeğimizi yiyelim. Bakalım Bestemor neler hazırlamış bize. Çocuk ağır ağır kararan denizde iskeleye yanaşan tekneyi işaret ediyor. Bak gemimiz gelmiş. Gidip bakalım yolcusu var mı? Bu da bir başka oyun. Bjorn'un adayı karaya bağlayan tekneden çıkacağını hayal ettiği gizemli yabancıları bekleme oyunu. Aslında çocuğun Prenses Ulla'yı beklediğini biliyor. Kurdukları masal dünyasında Ulla onları çok özleyip bir gün yıldızından inebilir, dünyaya dönebilir. Tekne, hele de karanlığın erkenden bastırdığı kış aylarında son seferinden çoğunlukla boş döner ya da geç kalmış birkaç köylü, bazen de ama çok seyrek yola devam etmeyi göze alamayıp geceyi adada geçirmeyi yeğleyen bir iki yabancı iner. Yaz aylarında hele de şu sıralar daha fazla gelen olur. Gasthaus'ta konaklarlar. Çocuk onlarla yetinmez. Niye bize kimse gelmiyor baba diye sorar. Hayal kırıklığı, yalnızlık, hüzün titreşir ince cılız sesinde. Bizim adımız uzak bir ada. Herkes buralara gelmeye cesaret edemez de ondan. Peki sen nasıl geldin baba? Sen çok mu cesursun? Korsandan da, şeytandan da korkmadın değil mi? Korkmadım oğulcuk. Nasıl söylerim ona korktuğumu, bir korku yumağı olup buralara yuvarlandığımı, korktuğum için burada olduğumu? Sahi, buraya nasıl geldim ben? Nasıl anlatırım ona cesaretsizliğimi, bıkkınlığımı, kaçaklığımı? Nasıl anlatırım hayat kaçağı olduğumu? Gasthaus'taki odasının duvarına savaştan kaçmak, hayattan kaçmaktan daha kolaydı diye yazmıştı yaşlı adam intihar etmeden hemen önce. Meçhul dezertör diye imzalamıştı. Meçhul asker değil, meçhul asker kaçağı, meçhul yaşam kaçağı. Çocuk iskeleye doğru koşuyor. Kolu sepetli kadın çıkıyor önden. Arkasından belki de sınavlardan dönen iki adalı öğrenci. Sonra Bjorn aniden sert bir fren yapar gibi olduğu yerde mıhlanıyor. Bir yolcusu daha var teknenin. Bir yabancı, nihayet gerçek bir yabancı. Çocuğu almak için iskeleye doğru yürürken alacakaranlıkta yabancı yolcunun kadın olduğunu fark ediyor. Kadın, kocamın el çantasını omzuna asmış, blue jean pantolonu, açık renk tişörtüyle güvenli adımlarla rıhtıma doğru yürüyor. Ben bu yürüyüşü, bu çantayı tanıyorum bir yerlerden. Kolu sepetli kadının yüzünü hiç görmesem de uzaktan tanıdığım gibi tanıyorum. Kısacık bir an, hani o insanın içine kendisinde olan her şeyi, bütün yaşadıklarını, hissettiklerini, düşündüklerini doldurduğu sonsuz küçük, sonsuz kısa ve sonsuz uzun an ne yapacağını düşünüyorum. Çok geç. Kadın olduğu yerde hala büyülenmiş gibi kıpırdamadan duran küçük oğlan çocuğunun önünden hiç ilgilenmeden, varlığını bile fark etmeden geçip emin adımlarla denize doğru yürüyor. İskelenin sarı ışıklarını solgunlaştırdığı, çizgilerini derinleştirdiği yüzünde, dudaklarının kenarında denizin iyi tanıdığı, hoşlanmadığı, çekindiği o yapmacık gülümseme asılı. O gülümsemenin Elif'in güvensizliğinin, korkularının, heyecanının maskesi olduğunu, aslında kadının yüreğinin yerinden fırlayacakmışçasına attığını, dişlerini sıkmaktan çene kemiklerinin ağrıdığını, buraya gelme kararının kaç uykusuz geceye mal olduğunu, gerisin geriye kaçma isteğini ne büyük çabayla dizginlediğini deniz bilmiyor, sezemiyor. Kolu sepetli kadın 20 yıldır hiç değişmemiş diyor Elif. Sanki biraz önce görüşmüş, uzun uzun sohbet etmişler gibi öylesine olağan, öylesine sıradan bir sesle. Burası zombilerin yaşadığı gerçek bir şeytan adası olmalı. Nasılsın bakalım? Kadının sesinin titrediğini, soğuk, yapmacık gülümsemesinin dağıldığını, yüzüne hüzün çöktüğünü fark ediyor. Anne, diyor şaşkınlık ve kararsızlıkla. Nasılsın bakalım diye sordu televizyon dizilerindeki hey ahbap nasılsın tonlamasıyla. Güzel soru. Nasılım ben? Zombilerin yaşadığı bu şeytan adasında nasılım gerçekten? Kolu sepetli kadın 20 yıldır hiç değişmedi, doğru. Hep aynı kadın mı, onun kızı mı yoksa? Bunu neden merak etmediğine şaşıyor şimdi Deniz. Uçuk şeker renklerinde küçük ahşap evler, iki yanına ağlar yığılı iskele, adayı karaya bağlayan bacalı, kaptan köşkü minyatür tekne, kolu sepetli kadınlar, sakallı göbekli balıkçılar, yukarıdaki sarp kayalıklar, yıkık kalenin kalıntıları. Böyle bir yer işte. Üzerinde düşünülmesi gerekmeyen, sessizce, doğal, dümdüz, gürültüsüz patırtısız, fazla inceltmeden yaşanan ve aynı doğallıkla ölünen bir yer. Tam olması gerektiği gibi, tam istediğim gibi. Demek ki iyiyim. Yıllar sonra onu çocukluğunun şeytan adasına neyin sürüklediğini düşünüyor. Kader mi? Saçma. Kader nedir ki attığımız adımlardan, seçtiğimiz yollardan başka? Rastlantı demek belki daha doğru. Evet, bir rastlantı sadece.
babasının yakın arkadaşı, medyanın ağır toplarından ünlü savaş muhabirine eklemlenip Irak'a gittiğinde Kuzey Denizi'ndeki küçücük adaya bu kadar dolan başlı, bu kadar uzak bir yoldan ulaşacağını bilmiyordu. Irak'a gittiğinde değil, gönderildiğinde demek daha doğruydu. Savaş fotoğrafçılığının ona uygun bir iş olacağı, kendi seçmesi değil, babasının fikriydi. Deniz'i de Irak'a gönderelim seninle. Ben işin bürokrasisini, vizeyi, akreditasyonu falan hallederim. Onun için de yeni bir başlangıç olur. Senin yanında işi öğrenir. Deniz iyi fotoğrafçıdır, oğluma güveniyorum demişti arkadaşına. Babasının yalan söylediğini, hatırlamak bile istemediği o kötü günlerden sonra artık kendisine hiç güvenmediğini, en kötüsü de güvenmemekte haklı olduğunu biliyordu. Utanmış, çekinmiş, yapamam diyememişti. Kaybedecek bir şey yoktu ki zaten. İlgisizlik ve uyuşukluk halinin başarısızlığa, başarısızlığın umutsuzluğa, umutsuzluğun korkuya, korkunun utanca dönüştüğü günlerdi. Yapayalnızdı, beceriksiz, çaresizdi. Hayallerden kurulu bir dünya yaratmıştı kendine. O dünyada başarılıydı, parlaktı, en iyiydi. Annesinin bütün istedikleri, babasının kendinden bütün bekledikleriydi. Herkesi geride bırakıyor, safkan bir yarış atı gibi koşuyor, öne geçiyor, alkışlar arasında zirveye ulaşıyordu. Hayalle yalanın birbirine karıştığı, aradaki sınırların belirsizleştiği bu masal dünyası tek sığınağıydı. Arkadaşları vardı o dünyada, hayalet arkadaşlar. Onu seviyorlardı, ona hayranlardı. Onlarla gezilere çıkıyordu, hiç çıkmadığı, hiç yapmadığı hayali gezilere. Küçücük, güzel bir sevgilisi vardı o dünyada. Yollarda el ele yürüdüğü, dudaklarında dudaklarının sıcaklığını duyduğu, onu seven, önemseyen, alay etmeyen, küçümsemeyen sevgilisi. Hiç var olmamış, hayallerinden başka bir yerde yaşamayan sevgilisi. Kendini beğendirmesi, kabul ettirmesi gereken ötekiler olmasaydı ondan, yeri göğü fethetmesini isteyen çevresi olmasaydı, yalanlar da olmayacaktı. Yalanlar masumdu. Hayallerinin dile gelmesi, dışa vurmasıydı. Uyanık düşler ülkesinde, yüzüne çocuksu, biraz da budala bir ifade veren gülümsemesiyle, mutluluktan mutluluğa, başarıdan başarıya, sevgiden sevgiye dolaşırken, adımları tüy gibi hafif, yüreği bulutsuz, masmavi bir gökyüzüydü. Sonra bir gün, doğrunun ve gerçeğin terazisini ellerinde tutan kibirli kralların ve prenslerin darbeleriyle şu acımasız dünyaya dönmesi gerektiğinde, kendi hayal dünyasında kaybolmuş bir yağmurcudan başka bir şey olmadığı anlaşıldığında, oyun bitip de perde indiğinde, ilgisizliği, duyarsızlığı, suskunluğu, koruyucu bir zırh gibi kuşandı. Hiçbir şey zırhını delemiyor, yüreğine varamıyor, onu sarsamıyordu artık. Gerçeklerle yüzleşme günü geldiğinde buz gibi bir sesle size anlattığım başarıların hepsi yalandı dediğinde inanmadıklarını görüp şaşırdı. Onlar da bu kadar sakin, bu kadar uzak ve aldırmaz olmasına şaştılar. Annesinin ısrarıyla psikologlara taşınırken de direnmedi. İçine kapanmaya bile gerek görmedi. Zaten bomboştu içi. Duyguları, acıları, sevinçleri yutan sonsuz, dipsiz bir kara delikti. Bir şey duymuyor muydum gerçekten, yoksa bastırıyor muydum duygularımı? Duymuyordum. İçim boşalmıştı. Bu senin emniyet sübabın, koruma mekanizman demişti annesinin mucizeler beklediği son psikolog. Duysan, hissetsen dayanamayacaksın. Kendini böyle koruyorsun. Yaşama içgüdün hala direniyor. Bu iyi. Yaşamak, otlar gibi, ağaçlar, çiçekler gibi bir tarla faresi, bir kedi, bir kaplumbağa, bir balık gibi yaşamak. Doğanın, yaşamın, evrenin uyumlu parçası olmak, seçilmiş değil, razı olunmuş bir yaşam felsefesiydi bu, biliyordu. Ve bunu keskin bir bıçak sırtında sanki kendi seçimiymişçesine yaşamaya çabalıyordu. Yine yapayalnız, kimseye belli etmeden. Gönderildiği yurt dışındaki üniversite şehrinden bozguna uğramış bir ordunun yaralı, yenik askeri gibi döndüğü evinde, neydi ev? Annem, babam, kedi, süs bitkileri, rafları dolduran okunmayan kitaplar, içini en çok acıtan hesap sormamalarıydı. Suçlamak, kızmak yerine yapay bulduğu, için için utandığı bir anlayış ve şefkat çemberiyle sarıp sarmalamalarıydı. Umutları boşa çıkarmış, hayırsız evlat değil, yenik düşmüş, hasta oldu. Hep eleştiren, hep daha iyisini isteyen, hep başarı bekleyen annesi artık susuyor, düşünceli ve nemli gözlerle bakıyordu yüzüne. Babası sanki hiçbir şey olmamış, yıllardır yurt dışında okuyan oğlu eğitimini başarıyla bitirip evine dönmüş de iş arıyormuş gibi davranıyordu. Dibe vurmuştu. ailecek, toplu bir yalanın içindeydiler. Kötü yazılmış bir oyundaki rollerini iyi oynamaya gayret eden oyuncular gibiydiler. Ömer Eren, işi hafife alan, şakaya vuran bir sesle, ki hiç de inandırıcı değildi, yüreğindeki keder, hayal kırıklığı, aldatılmışlık duygusu bütün ağırlığı ile çökmüştü sözcüklere. Anladık, Nobel alacak halin yok. Hiç değilse şu dünyanın acılarını fotoğraf makinenle tanıklık et bari dediğinde ferahlamıştı. Belki de tam böyle söylememişti babası. Hayır, bu kadar acımasız değildi ama benzer bir cümle işte. Neresinden bakılırsa bakılsın, gözden çıkarıldığının bir ifadesi. Taşıyamayacağı için anında kara deliğine attığı ve kurtulduğu yeni bir yük. Bu dünyanın acılarına tanıklık etmek istemiyorum. Acıya tanıklık edilmez. Acıyla savaşılır. Ve ben böyle bir savaşa hazır değilim. Ben hiçbir savaşa hazır değilim diyememişti. Hatta düşler ülkesini bir an için yeniden dönüp yapabileceğini, dünya çapında bir savaş fotoğrafçısı olabileceğini bile hayal etmişti. Gerçeklere çarpıp tuzla buz olan, dağılan kısacık bir an. Hiçbir şey yapamıyorsan git canlı kalkan ol demiş miydi annesi? Hayır, hayır, anneler söylemez bunu. Kedi anne hiç söylemez. Hayır, böyle bir şey söylemedi ama içinden geçirdiğini kulaklarımla duymuş gibi biliyorum. 4. ayrımın sonu, sayfa 68.